Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 9 İsvan 1400, Hicri Kamer'i 26 Şaban 1443 ve Miladi 29 Mart 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkuru ile Ukrayna gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, Nevruz Dostluk ve Yardımlaşmanın ilham kaynağı, Haftanın Bakışı ve Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Ayrıca Ramazan ayı ile ilgili bir duyurumuz olacak. Tahran Radyosu her yer olduğu gibi bu yılda mübarek Ramazan ayı boyunca her gün sizler için sahur programları tedarik etmiştir. Mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımız her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz, ayrıca orta dalga 639 ve 1161 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş, akşam haberlerini sunacağız. Önce özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan Çin'e gitti. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın bölgede temel unsuru olduğunu söyledi. Lübnanlı Bakan, İran'ın Amerika'nın deniz ambargosunu kırdığını söyledi. Rusya heyetinin başkanı, Ukrayna'nın tekliflerini aldık, bunları Putin'e ileteceğiz dedi. Çavuşoğlu, müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi dedi. Çin, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz açıklamasına bulunmuş. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim'in reisinin katılımıyla Tahran Tekno Parkı'nda bilgi tabanlı 5 ilaç görücüye çıkarıldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi tarafından Hicri Şems'i 1400 yılı üretim bilgi tabanı İş yaratma yeri olarak adlandırılmıştır. Cumhurbaşkanı reisinin katılımı ile bugün bilgi tabanlı 5 ilaç görücüye çıkarıldı. Törende konuşan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bilgi tabanlı ekonominin gelişmesinin ülkenin ilerleme ve kalkınma yolunda önceliklerden biri olduğunu ifade etti. İslam İnkılabı rehberi tarafından yine yılın üretim bilgi tabanı ve iş yaratma yeri olarak adlandırılışının önemine vurgu yapan reisi, ülkenin bilgi tabanlı ekoloji aktörlerinden aktif rol ifa etmelerini istedi.
İran ordusu deniz kuvvetleri Hindistan'ın Goa limanı açıklarında düzenlenen Hint Okyanusu donanma tatbikatına katıldı. Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin katıldığı deniz tatbikatında İran yapımı savaş gemisi Dena'da yer aldı. Hindistan tarafından 2008 yılında başlatılan Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu, Kuzey Hint Okyanusu'ndaki güvenliği sağlamak için bölge ülkeleri deniz kuvvetleri arasında yakınlaşmayı arttırmayı amaçlıyor. İki yılda bir düzenlenen Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'nun İran'a dahil 24 üyesi bulunuyor. 2018'de 6.sı düzenlenen tatbikat konferansına Tahran ev sahipliği yapmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan'ın komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Çin'e gitti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, 3. Afganistan'a komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Çin'e gitti. İran medyasına göre Emir Abdullahyan, Çin ziyareti çerçevesinde Çin'in mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelecek. Emir Abdullahyan, Wang Yi ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Afganistan konulu toplantıya katılmaya hazır olduğunu söylemişti. Afganistan'a komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci turu Ekim 2021'de Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NAGAP toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada İran'ı bölgede temel unsur olarak niteledi. NAGAP toplantısı dün Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Amerikan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlendi. Toplantının ardından konuşan Amerikan Dışişleri Bakanı, anlaşmayla veya anlaşmasız İran'ın bölgede temel unsur olduğunu ifade etti. Amerikan Dışişleri Bakanı birkaç yıl öncesine kadar NAGAP'ta toplantı düzenlenmesinin hayal edilmediğini ifade ederek İran ve müttefiklerinden kaynaklanan güvenlik meselelerine karşı kendi ortaklarıyla işbirliği yapacaklarını söyledi.
Son günlerde yaptığı bir açıklamada Viyana'da anlaşmaya varmanın çok yakın olduğunu söyleyen Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, anlaşmaya varma konusunda bir güvence ve garantinin bulunmadığını iddia etti. Avrupa Parlamentosu'nda dün yaptığı konuşmada Joseph Borrell, nükleer anlaşmaya varmanın çok yakın olduğuna rağmen bir nevi anlaşma elde etmemelerinden esef verici olduğunu, anlaşmaya varabileceklerine dair garanti veremediklerini söyledi. Borrell bir süre önce Doha Forumu'nun kulisinde yaptığı açıklamada anlaşmanın birkaç gün içinde elde edilebileceğini söylemişti. Viyana'da 8. tur görüşmelerde İran'la müzakere heyetinin sunduğu öneriler nedeniyle kayda değer ölçüde ilerleme kaydedilmiştir.
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, İran'ın Amerika'nın deniz ambargosunu kırdığına temasla İran İslam Cumhuriyeti'nin dev gemicilik kapasitesini Lübnan ticaretinde kullanılmasını temenni etti. Lübnan Ulaştırma Bakanı Beyrut'ta İran gemicilik heyetiyle yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin gemilerine karşı en ağır yaptırımlara rağmen bu gemilerin birçok uluslararası arenada hareket ettiğini söyledi. İran gemilerinin Süveyş kanalından geçtiğini hatırlatan Hamiye, bu gemilerin Lübnan açıklarından geçerek Suriye'ye ve oradan da Türkiye'ye gittiğini belirtti. Lübnan Ulaştırma Bakanı, İran'ın Amerika'nın deniz ambargosunu kırdığına temasla İran İslam Cumhuriyeti'nin dev gemicilik kapasitesinin Lübnan ticaretinde kullanılmasını talep etti. İran heyeti başkanı da İran ile Lübnan limanları arasında deniz üzerinden ulaşım hattının faaliyete başlamasının iki ülkenin ticaret ve iş adamlarına hizmet doğrusunda esas adım olduğunu belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2743 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.109'a, vaka sayısı 7.156.746'ya çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1.477'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.863.298'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri büyük ölçüde azaltmaya karar verdiklerini söyledi. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Fomin, Ukrayna'da harekatın gidişatına dair açıklamalarda bulundu. Fomin, Ukrayna'ya askeri esirler konusunda Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı. Kiev ve Çernigov bölgelerinde askeri eylemleri azaltma kararı aldıklarını duyuran Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı, Rus askeri esirlere işkence ihtimallerinin ortadan kaldırılması gerektiğini de belirtti. Rus yetkili Ukrayna'nın tarafsızlık ve nükleer silahsızlık statüsüne ilişkin anlaşma hazırlıkları ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması konusundaki müzakerelerin uygulama aşamasına geçiyor olmasıyla bağlantılı olarak aynı zamanda bugünkü görüşme sırasında ele alınan ilkeler hesaba katılarak Rusya Savunma Bakanlığı tarafından karşılıklı güvenin artırması, müzakerelerin sürdürmesi için koşullar yaratılması ve yukarıda bahsettiğim anlaşmanın imzalanması şeklinde nihai hedefe ulaşılması amacıyla Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri harekatın önemli ölçüde tatbikat kat be kat azaltılması kararı alındığı ifadelerini kullandı. İstanbul'daki görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Fomin, Ukrayna temsilcilerine seslenmek ve kendilerini savaş esirlerine insani muamele edilmesine yönelik Viyana Sözleşmesi'ne sıkı bir şekilde uymaları çağrısı yapmak istiyorum. Askerlerimize, Rus askerlerine yönelik işkence uygulamalarının önlenmesi, bu uygulamaların ortadan kaldırılması için kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz, dedi.
İstanbul'da Ukrayna tarafıyla görüşen Rus heyetinin başındaki Medinsky görüşmelerinin yapıcı geçtiğini, karşı tarafın tekliflerini aldıklarını, bunlara devlet başkanı Putin'e rapor edeceklerini ve sonrasında resmin yanıt vereceklerini belirtti. Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerine Rusya delegasyonunun başında yer alan devlet başkan yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna tarafı ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmeleri yapıcı olarak değerlendirdi. Medinsky, Ukrayna tarafının barış anlaşmasının içeriğine ilişkin tekliflerini aldıklarını, bu teklifleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ileteceklerini ve daha sonrasında Kiev'e iletilmek üzere resmi bir yanıt hazırlayacaklarını söyledi. Rus müzakereci Putin ile Ukrayna'nın mevkidaşı Vladimir Zelenski'nin bir araya gelebilmesi içinse Kiev ile imzalanacak anlaşmanın tamamlanmış olması gerektiğini kaydetti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından açıklama yaptı. Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz diyen Çavuşoğlu, en öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin dışişleri bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanının bir araya gelmesi öngörülüyor ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle müzakere toplantısının ardından bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'a konuştu. Türkiye'nin Ukrayna krizinde arabuluculuk üründen bahseden Kalın, savaşın gereğinden fazla bir gün bile uzamasını engellemeye çalışıyoruz ifadesini kullandı. Kalın ayrıca Ukrayna'ya S-400 sistemi verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ayrıca CNN International Spikeri Becky Anderson'a açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya S-400'leri neden vermiyorsunuz sorusuna cevap veren Kalın, bunun söz konusu olmadığını belirtirken Türkiye'nin savaşı bitirmek için çaba harcadığını söyledi. CNN Türk'ün aktardığına göre Kalın ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dikkat çekti. Türkiye'nin Rus oligarklara kapılarını açtığını iddialarını yalanlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ayrıca Roman Abramovich'in müzakere kapsamında ülkede olduğunu yaptırım uygulanan hiçbir ismin Türkiye'de bulunmadığını ifade etti.
Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyine düzenlenen saldırıda 3 PKK'lı öldürüldü. Türkiye medyası terör listesinde yer alan PKK unsurlarıyla Türkiye ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyinde mücadelesi devam ettiğini bildirdi. Bu bağlamda Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine SİHA ile düzenlenen saldırı sonucu 3 PKK'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonları Bağdat'ın tepkileri ve itirazlarına yol açıyor.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi 2 yıl süren aradan sonra bugün 29 Mart Salı Gazze'li ailelerin işgal zindanlarında esir durumda olan mensuplarını ziyaretleriyle ilgili programı başlattı. Kızıl Haç'ın Gazze'deki sözcüsü Suheyr Zakut, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin Gazze ahalisinden 37 kişiyi aile etraflarından Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinde Yira'dan Nafhab Çol hapishanesinde esir durumda olan 23 kişiyi ziyaret etmek üzere yola çıkardığını söyledi. Zakım bu ziyaretin 2020 yılının Mart ayında koronavirüsün başlamasıyla birlikte başlayan ve 2 yıl süren ziyaret engelinden sonra gerçekleştirilecek ilk ziyaret olacağını belirtti. İşgal zindanlarındaki esir hareketine başlatmış olduğu esir intifadasındaki isteklerinin en önemlilerinden biri de bu ziyaretlerin başlatılmasıydı. Söz konusu intifadada esirler 25 Mart'tan itibaren açlık grevi başlatmayı kararlaştırmış ancak işgal rejiminin esirlerin taleplerinden çoğunu kabul etmesi üzerine açlık grevini askıya almışlardı. Öte yandan yaklaşık 4500 esirin tutulduğu işgal zindanlarında Gazze'li esirlerin sayısının 220 civarında olduğu belirtiliyor. Bunların çoğunluğunu da kıdemli ve haklarında uzun süreli hapis cezaları verilmiş olanlar oluşturuyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin yönetiminin Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında batılı ülkelerin mültecilere yaklaşımını eleştirdi. Çinli yetkili batılı ülkelerin Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerindeki mültecileri görmezden gelirken Ukrayna-Rusya savaşından kaçanların insan haklarına hizmet ettiğini ve üzüntülerini paylaştığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü uluslararası toplumun Filistin sorunu ve diğer uluslararası ve bölgesel soru konularda çifte standart uygulamaması gerektiğine dikkat çekti. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas'ın Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ile dünkü görüşmesinde Avrupa'da yaşananların uluslararası kriterlerin çifte standartını gözler önüne serdiğine dair ifadesine atıfta bulunan Çinli yetkili şöyle dedi. Filistin sorunu ötekileştirilmemeli veya unutulmamalı ve 50 yıldan uzun bir zamandır süre gelen adaletsizliğin devam etmemesi gerekir.
Ve Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Mehdi Moşat, bu ülkenin tek taraflı ateşkes ilan etmesine işaretli barış planı konusunda Suudilerin yanıtını beklediklerini kaydetti. Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Fehmi Yusufi, bugün İrib'e yaptığı açıklamada Suudi Koalisyon tarafından yanıt almaları halinde onu ciddiyetle inceleyeceklerini ancak Suudi Koalisyon'un böyle bir karar almak istemediği gibi gözüktüğünü çünkü savaş kararının Washington ve Londra'da alındığını kaydetti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın nükleer anlaşma görüşmelerinde kırmızı çizgilerinden taviz vermeyecek olması etrafında. Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerine verilen araya rağmen taraflar arasında görüşmeler başkentlerden takip ediliyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrico Mora son günlerde başkent Tahran'a gelerek İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve İran'ın heyetteki baş müzakerecisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Birliği yetkilisi Tahran'a gelmeden önce Washington'da temaslarda bulunmuştu. İran İslam Cumhuriyeti defalarca nükleer anlaşma görüşmelerinde kendi kırmızı çizgisinden taviz vermeyeceğini belirtmiş, nükleer anlaşma görüşmelerinde anlaşma sağlanmadan önce yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını önemli çizmiştir. Önceki günde Tahran'da Mora ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana görüşmelerine büyük kararlılıkla katıldığını ifade ederek, geriye kalan sorunları çözmek için diğer tarafların, özellikle Amerikan hükümetinin gerçekçi bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı. Emir Abdullahyan, İran halkının ekonomik yararına bağlı olan yaptırımların kaldırılması konusunda Amerika'nın siyasi bir karar vermemesi nihai anlaşmanın önündeki en büyük engeldir, dedi. İran'ın nükleer anlaşmanın tüm ekonomik avantajlarından yararlanmak istediğini belirten Emir Abdullahyan, yaptırımların etkin bir şekilde kaldırması bizim için önceliklidir, ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan daha önce de yaptığı açıklamada Amerika'nın aşırı isteklerinin nükleer anlaşma görüşmeleri önünde engel teşkil ettiğini belirtmişti. Demek ki İran İslam Cumhuriyeti'ne tek taraflı ve zalimce yaptırım uygulayan Amerika, nihai anlaşmanın yakın olmasına rağmen aşırı istek ve taleplerinden vazgeçmediği için anlaşmanın önünde engel teşkil etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti heyeti Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi için kararlı şekilde hareket edip sunduğu öneriler ve inisiyatif ile görüşmelerin önemli aşamaya gelmesine büyük katkı sağlamıştır. Tahran açısından iyi ve kalıcı bir anlaşmayı belirleyecek olan husus Amerika'nın gerçekçi tavrı yeni ve yanlış taleplerin geri çekmesidir. Buna göre müzakereler şu anda Amerika'nın kalan sorunları çözme iradesini ve ciddiyetini göstermesini bekliyor. Müzakerelerin son turunun ilk fırsatta yeniden başlatılabileceği bir noktaya gelindiği söylenebilir. Viyana'daki yaptırımları kaldırmaya yönelik görüşmelerin başlamasından bu yana Amerikan hükümeti müzakereleri ilerletmek için pratik girişimler önermek yerine başta İran olmak üzere çeşitli tarafları müzakereleri yavaşlatmakla suçlamaya çalıştı. Bu bağlamda Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 22 Mart Salı günü yaptığı açıklamada İran'la nükleer anlaşmayı sonuçlandırmak için zor kararlar vermek İran'a bağlı iddiasında bulundu. Söz konusu Amerikalı yetkilinin açıklamalarına rağmen Washington'un Viyana görüşmelerindeki Avrupalı müttefikleri yani Fransa, İngiltere, İran'la yapılan anlaşmanın metni üzerinde neredeyse anlaştıklarını söylemişlerdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na göre metnin sadece son kez redaksiyona ihtiyacı vardır. Dolayısıyla Viyana görüşmeleri Amerikalı yetkililerin karar aşamasındadır. Washington gerekli siyasi kararları alır ve maksimal taleplerinden vazgeçerse Viyana'da bir anlaşmaya varmak da mümkün olur.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz İmran Han'ın Pakistan'da yönetimi değiştirmek için yabancı çabalar hakkında uyarı başlığı altında. Müzik. Pakistan Başbakanı İmran Han kendi yönetimine değiştirmek için dış müdahaleler hakkında uyarıda bulunarak iç muhalifler ve yabancı komplolere karşısında teslim olmayacağını belirtti. Pakistan Başbakanı İmran Han'dan bu açıklama Pakistan Demokratik Hareketi olarak bilinen muhalefet ittifakının İslamabad'a doğru genel yürüyüş düzenleme çabası ve İmran Han'ın iktidarı bırakma ve yeni seçim düzenleme çabalarının ardından geldi. Muhalefet 2018 seçimlerinde bile hile karışığını ve İmran Han'ın ordunun desteğiyle iktidara geldiğini iddia ediyor. 2020 ortalarına doğru 11 muhalefet partisinden müteşekkil muhalefet ittifakı kuruldu. Muhalefet ittifakı, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın iktidarı bırakmasını ve ordunun hükümet işlerine müdahalesinin de son bulmasını istiyor. Muhalefet partilerinin çabalarının yoğunlaşmasının, ordunun İmran Han'ın iktidarda kalmasına ilişkin yaklaşımının değişebilmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Pakistan'daki siyaset uzmanlarından Nedim Malik bu bağlamda yaptığı açıklamada, Pakistan tarihinde hiçbir siyasi hareketin ordunun yardım ve desteğini almadan başarılı olmadığını kanıtladığını işaretle, bu nedenle Pakistan'da siyasi değişiklik için muhaliflerin aktif hale gelmesinin bu ülkenin de genel politikalarında durum noktası saydığını vurguladı. Pakistan'da iktidardaki parti olan İnsaf Partisi 2018 yılında ordu ve yargının yardım ve desteğiyle iktidara geldi. Bu yardımlar sonucu eski başbakan Nawaz Sharif iktidardan uzaklaştırıldı. Aslında Pakistan ordusu Nawaz'ın Müslim Lig Partisi ve Halk Partisi gibi iki güçlü parti karşısında üçüncü bir kanadı daha desteklemek suretiyle onları zayıflatmaya ve kendi desteği altında olan partiyi de iktidara getirmeye çalıştı. Gelinen aşamada ise muhalefet partilerinden İmran Han'ın iktidarı bırakılması için ultimatum vermesi, Pakistan yönetimini değiştirmek için dış müdahale ve çabalardan kaynaklanıyor. Pakistan'daki siyasi aktivistler ve uzmanlardan olan Perviz İlahi de Pakistan başbakanlarından hiçbirinin kendi görev süresini tamamlamadıklarına işaretle İmran Han'ın da aynı kaderi paylaşabileceğini, İmran Han ile ordu arasında anlaşmazlık patlak verdiğini, oysa ordunun desteğinin İmran Han'ın iktidarının sürmesi için hayati olduğunu vurguladı. Öte yandan muhalefet partileri tarafından ülkeye geleninde yürüyüş düzenlenmesi de muhalefetin Pakistan'da iktidarları değiştirmek için geleneksel bir yöntem haline dönüşmüştür. Bu yöntem ise defalarca Pakistan tarihinde de rakip ve muhalefet partileri tarafından kullanılmıştır. Müslim Lig ve Halk Partileri de geçtiğimiz senelerde birkaç kez söz konusu yöntemi kullanmıştır. Gelinen aşamada ise Pakistan'ın iki güçlü muhalefet partileri sayılan iki parti bu kez 9 partiyle daha kurduğu ittifak ile İmran Han yönetimine karşı harekete geçmiştir. İmran Han da boş durmuş değildir. Binlerce taraftarını sokak ve meydanlara inmeye çağırırken, rakiplere karşısında ciddi bir bilek güreşini de başlatmıştır. İmran Han'ın başbakan olarak iktidarını sürdürebilmesi için temsilciler meclisinin güven oyu verip vermemesi önemlidir. İmran Han ise güven oyunu alabileceğine neredeyse kesin olarak bakıyor. Ancak muhalefet partilerinden hükümeti destekleyen temsilcilerle parlamento kulisindeki istişareleri de belirleyicidir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feri ve değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın en kısa sürede sona ermesini herkesin temenni ettiğini belirterek ivedi bir şekilde global düzeyde yeni bir güvenlik mimarisi şarttır dedi. Türkiye'nin Ukrayna ile ilgili ve özellikle Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş konusundaki siyasetleri çeşitli çevreler tarafından konuşulup analiz ediliyor. Her iki tarafta bir arabulucu konumu ifa etmeye çalışması. Şimdi Türkiye'nin konumunu özellikle bölgemizde nasıl bir düzeye taşımaktadır? Bunları bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Röportajımızda siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Şimdi ilk soruda şunu sormak istiyorum. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden bu gerilim ve çatışma Türkiye üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır? Türkiye'nin bu arada bunların arasında bir arabulucu rolü ifa etmeye çalışmasını ve hala da bir dengenin sağlanmasına vurgu yapmasını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Evet. Öncelikle tüm dinleyicileri saygıyla selamlıyorum. Ben Ukrayna-Rusya savaşı, yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreç aslında daha derinlikli bir hazırlıklar temelinde geliştiği görülüyor. Çok kısa sürede öyle bir sarmala dönüştü ki artık sadece sorun Ukrayna'yla sınırında kalmayan bir boyut kazandı. Uluslararası bir etki yarattı ve birinci derecede de Türkiye'yi çeşitli bir şekilde kendi etkisi altına almış oldu. Yani burada ticari anlamda ve ekonomik koşullar anlamında Avrupa'yı da çok ciddi etkileyen bir süreç yaşandı. Tabii bunun kökünü çok iyi araştırdığımız zaman büyük güçlerin birbirlerine karşı nasıl gizliden bir hazırlık tersinden olduklarını ve daha sonradan da bu temelde bir savaşa dönüşen yaklaşımlar ortaya çıkabildiğini görebildik. Ukrayna Savaşı bu anlamıyla da dikkat çekicidir. Ve Ukrayna Savaşı şunu da uluslararası alanda göstermiş oldu. Bir yerde bir savaşın ortaya çıkıp gelişini sadece bir ülkeyle sınırlı kalmayıp bölgeyi direkt etkisi altına aldığını ve bunun da gittikçe dünyayı da kesinlikle etkilediğini görebildik. Daha önceden ilginç olan şu, Orta Doğu'da daha çok savaşlar devam ederdi. Ancak şimdi görüyoruz ki Avrupa önlerinde bu savaş taşınmış oldu. Bu savaşın Avrupa kısmında, Avrupa önlerinde görüyor olması savaşların nasıl acılar yaşattığını, nasıl sıkıntılara yol açtığını Avrupa biraz daha yakından görmüş oldu. Bu anlamıyla da dikkat çekicidir. Ve Türkiye'nin sorunları açısından da elbette çok ciddi önemli değişiklikler gündeme getirmiş oldu Ukrayna savaşı.
Tahran Radyosu.
Evet. Peki şimdi Ukrayna'nın batılılarla ilgili olan beklentiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Son günlerde Zelenski çok sert ifadeler kullandı Amerikalılara ve batılılara karşı. Bununla da ilgili kısa bir bilgi verirseniz memnun olurum efendim.
Şimdi yaşanan süreç şunu göstermiş oldu ki Ukrayna iyi yönetilmemiş. Yani Zelenski yönetimi başarısızlıktan öte bir adam ortaya her bakımda tamamıyla bir başarısızlıktan söz etmek mümkündür Ukrayna politikada. Tabii bu dönem geliyor. Zelenski batıya dayanarak Rusya karşı bir konumlanma yaşadı. Daha sonradan beklentilerinin ortaya çıkmadığını görünce bu sefer batıya karşı bir tepki sürecine girdi. Bir tepki gösterme durumuna girdi. Yani her iki taraftan da bakıldığında üçten uca seyreden bir Zelenski yönetimi söz konusu. Bu da tabii Ukrayna'yı doğru bir yönetime götürmediğine işaret ediyor. Yani dünya dengeleri içerisinde yer alınacaksa, dünya dengeleri içerisinde bir yer alınacaksa bunun çok iyi hesaplanması gerektiğini de ortaya koymuş oldu Ukrayna savaşı.
Evet.
Çünkü bir taraf tutulduğu zaman, bir taraf seçileceği zaman ya da bir taraf bir denge tarafında yer alınacağı zaman nasıl sonuçların ortaya çıkabileceğini çok iyi hesaplamak gerekiyordu. Bir siyasi liderin bunu görmemiş olması tabii ki ciddi sonuçlara yol açmış oldu. Acılara yol açmış oldu. Bir nevi demek ki hükümeti diyemez ki şimdiki yönetimden ben sorumlu değilim. Ukrayna'nın bu hale gelmesinden, yıkımından ben sorumlu değilim diyemez ki. Bunun yönetiminin sonuçları olarak görmek gerekiyor tabii ki. Bu açıdan da tabii önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yani.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Röportajımızda Ukrayna-Rusya savaşı karşısında Türkiye'nin izlediği politika konusuyla ilgili kısaca sizlerle bilgilendirdik. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz, dostluk ve yardımlaşmanın ilham kaynağı.
Değerli dinleyiciler, İran kültüründe Nevruz Bayramı'nın dostluklara ve yardımlaşmaya ilham kaynağı olmasını ele aldığımız sohbetimizle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Gelin Yüce Allah'ın yeşil mevsimi, sevgisinin mevsimi olan ilkbahar mevsiminde gönülleri aramızdaki saygı ile ısıtalım ve soydaşlarımızın yüzüne umut tebessümünü konduralım. Gelin siz de bizimle birlikte yeniden canlanalım ve şu güzel havada canımızı doğanın canı ile düğümleyerek yeniden yeşerip canlanalım. Çünkü hava her tarafta aşk kokuyor, her yerde ilkbahar meltebe esiyor ve doğa yeniden canlanıyor. Gelin biz de soğudaşlarımızın canına can katalım.
İnsan eğer başkasının mutlu olması için çaba harcamazsa kendisi de mutlu olamaz. Gelin cömertliği güneşten öğrenelim, sevgimizi hesapsız dağıtalım. Kalbimizin kapısını herkesin yüzüne açalım ve çok yakınımızda olan Yüce Allah'ın kullarına en iyileri belirlediğine inanalım. Ne zaman varlığımız Allah'ın kullarına yardım ve hizmet yolunda yer alacak olursa, bilin ki Allah bizi seçmiştir ve bizi ilahi lütuf ve rahmetine layık görmüş ve bize sunduklarını başkaları ile paylaşma duygusunu kazandırmıştır. Doğa hiçbir karşılık beklemeksizin ilkbaharda tüm güzelliklerini bize sunduğu gibi, gelin biz de bir gönlü mutlu edelim, bir dudağa tebessüm getirelim. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor: İhsanda bulunurken karşı tarafın nasıl biri olduğuna bakmayın, sadece ihsanda bulunun. Zira eğer o ihsanı hak etmese bile siz ihsanda bulunmayı hak ediyorsunuz.
İnsan ömrü yıldırım ve rüzgarın ömrü gibi hızla geçip gider. Buna göre ve hayatımızın şu kısıtlı süresince sevgimizi muhtaç insanların yaşamına da tat kazandıracak şekilde dağıtalım ve böylece kendimizi ebedi bir sadaka hazırlamış olup dünya ahiret tesirinden ve bereketinden yararlanalım. Buna göre İmam Rıza Aleyhisselam, iyilikte bulunmak ebedi birikimdir şeklinde buyurmuştur. Evet, insan kendisine bağışlanan nimetlerden yararlandığı sürece sevap kazanır. Hatta bu dünyadan ayrılmış olsa bile bağışladıklarının bereketi onun için devam eder.
Eğer toplumun maddi açıdan güçlü insanları başkalarının geçimini düşünecek olursa, o toplumun fertleri arasında duygusal ve insani bağlar ve ilişkiler güçlenir. Toplumda daha fazla sosyal güvenlik hakim olur, soydaşlara ve muhtaç insanlara yardım etme kültürü yaygınlaşır. İyilikte bulunan insanlar kendi içinde derin bir huzur hisseder ve hepsinden daha önemlisi bağışta bulunan insanlar Yüce Allah'ın rızası yüzünden her daim mutluluk ve sevinç duygusu yaşar.
Soydaşlarımızı sevmek ve onlara yardım etmek gerçekte ilahi isimlerin cilvelerinden biridir. Allah Teala yeryüzünde halifesi olarak ilan ettiği insan, başkasına sevgi gösterisinde bulunduğu ve onlara yardım eli uzattığı zaman bu ameli gerçekte ilahi amellerin cilvelerinden biridir ve buna göre de Allah'ın halife olma görevini en iyi şekilde yerine getirmiş olur. Kuşkusuz başkalarının yüreğine sevinç tohumu eker ve onları da mutlu edersek hem Allah Teala'nın bizden razı olmasına zemin hazırlamış olur hem de kendiniz mutlu olur ve içimizde mutluluk duygusunu da yaratmış oluruz.
İslam dininde toplumun üyeleri ve soydaşlarımız dini kardeş olarak hitap edilir. Zira İslam dinine göre toplumun üyeleri bir ailenin üyeleri gibi birbiriyle taammül içindedir ve birbirinin huzurlu yaşamalarını düşünmeleri ve iyileştirmesi için çaba harcamaları gerekir. Buna göre toplumda dayanışma ve işbirliği gelişir ve her zengin insan toplumun işlerinin bir köşesini ele alarak muhtaç insanların ihtiyacını karşılamakta rol ifa edebilir.
Tahran Radyosu.
İslami insan biliminde eğer insan varlık sermayesini sadece dünyevi işlerin uğruna harcarsa hüsrana uğramış olur. Ancak eğer bu sermayesini yüce ve manevi hedeflerin uğruna harcayacak olursa kurtuluş yoluna adım atmış olur ve uhrevi saadetini güvence altına alır. Bu yüzden başkaları hakkında iyilik ve ihsanda bulunmak, uhrevi menfaat uğruna dünyevi ve maddi menfaatlere göz yummak anlamına gelir.
Kur'an-ı Kerim'de ve yine İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve masum imamlardan gelen rivayetlerde ve hadislerde Allah'ın kullarına iyilikte ve infakta bulunma üzerine sık sık vurgu yapılmış ve bol bereketleri anlatılmıştır. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 148. ayetinde iyilik ve ihsanda bulunmanın tesirleri ve bereketleri hem bu dünyada ve hem ahiret aleminde iyilikte bulunan insan için söz konusu olduğunu belirterek şöyle buyurmakta. Allah da onlara dünya nimetini ve daha da önemlisi ahiret sevabının özelliğini verdi. Allah iyi davrananları sever.
İyilik ve ihsan her ne seviyede olursa olsun toplum üyelerini sevindirir ve bireyden bireye intikal eder. Allah Teala Fatır suresinin 29. ayetinde Allah yolunda ihsan ve infakta bulunmanın oldukça faydalı bir ticaret olduğunu belirterek şöyle buyurmakta. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.
Allah-u Teala ile böyle bir ticareti yapmak hiç kuşkusuz Allah'ın iyi kullarına ilahi ebedi cennet kadar muazzam bir bereketi olur. İmam Ali aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyuruyor. Kısa elden bağışta bulunan kimse uzun elden mükafat alır. Kuşkusuz Allah-u Teala bizim bağışlarımıza ve iyiliklerimize karşı sayısız sevap belirler ve sonsuz fazl ve kerem ve rahmetinden yararlandırır.
Dolayısıyla hayır yolunda infakta bulunduğumuz şey her ne kadar az olsa bile Allah Teala merhametiyle onu artırır ve birkaç katı ile bizi mükafatlandırır. Nitekim Hadid suresinin 18. ayetinde Allah Teala başkalarına borç vermek ve infakta bulunmayı kendisine borç verme ve infakta bulunmaya benzeterek şöyle buyurmakta. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükafat vardır.
Allah-u Teala hatta iyilik ve ihsanda bulunmaya 10 kat mükafat belirleyerek şöyle buyuruyor. Kim bir iyilikte bulunursa 10 kat mükafat alır. O zaman biz de mümkün mertebe iyilik ederek Allah ile ticaret yapalım. Zira bu ticaretin kazancı oldukça fazladır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. Ne zaman yoksul olursanız sadaka vererek Allah ile ticaret yapın. İmam bir başka yerde de rızkınızı sadaka vererek kazanın diye buyuruyor.
Bu arada başkalarına iyilik ve ihsanda bulunmanın en önemli şartı, İhlas olduğunu da unutmamak gerekir. Yani eğer bir şey bağışlıyorsak, bu bağış sadece Allah için olmalı ve Allah rızasından başka bir şey gözetilmemelidir. İnfakta bulunduğumuz zaman karşı tarafın teşekkür etmesini beklememeliyiz. Zira eğer böyle bir beklenti söz konusu olursa artık yapılan infak Allah yolunda yapılmış sayılamaz. Ancak eğer niyetimiz sırf Allah için infakta bulunmak ise, Allah bize aklımıza ve hayalimize sığmayacak mükafat verir ve her ne kadar ihlasımız fazla olursa, verilen mükafat da ona göre fazla olur.
Allah-u Teala Bakara suresinin 195. ayetinde bu bağlamda şöyle buyuruyor. Allah yolunda harcayın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü hareketinizde dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever.
Muhterem dinleyiciler, İran kültüründe Nevruz Bayramı'nın dostluklara ve yardımlaşmaya ilham kaynağı olmasını ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Değerli dinleyicilerimiz, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin yeni yıl dolayısıyla konuşması,
İran'ın Hazar ülkeleriyle ticaretinin %9 artması,
İran temsilcisinin İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuşması,
devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın İran'ın güneyinin güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklama,
İran Dışişleri Bakanı'nın Viyana ile ilgili açıklaması
ve İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapması
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Hicri Şemsi 1401 yılının ilk gününde iç ve dış meseleleri kapsayan bir konuşma yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Hicri Şemsi 1401 yılının ilk gününde yaptığı canlı televizyon konuşmasında Nevruz Bayramı'nı ve yeni Hicri Şemsi 100 yılın başlamasını kutlayarak yeni yılın sloganını aydınlatma adına adil kalkınmaya erişim ve yoksulluk sorununun çözümünün bilgi tabanlı ekonomi istikametinde hareket etmek olduğunu belirttiler ve sözlerinin bir başka bölümünde Afganistan, Ukrayna ve Yemen'deki uluslararası meselelere değindiler.
İslam İnkılabı rehberi bu küresel olaylar ile ilgili olarak, bu hadiseler İran milletinin emperyalizm ile mücadelede hakkaniyetli ve doğru seçimini göstermektedir, dedi. Ayetullah Hamenei, İran'daki Nevruz'un bir özelliğinin de dua ve maneviyatla harmanlanması olduğuna değinerek, bahar umudun sembolü, tazelik ve büyümenin bir işaretidir. Ancak bu sene tarihin ve beşeriyetin büyük ümidinin doğduğu 15 Şaban'a tekabül etmesi bu ümidi katlamıştır diye konuştu.
İslam İnkılabı rehberi tüm hareketlerin ve ilerlemelerin kaynağının ümit olduğunu vurgulayarak, halka konuşan, yazan, mesaj gönderen kişiler mümkün olduğu kadar insanlara ümit aşılamalıdır, dedi. Ayetullah Hamenei, Cenab-ı Allah'ın İran milletine umut zemilerini hazırladığına işaretli, bırakın düşmanlar İran milletinin umutlu olmasından çatlasınlar, dedi.
İslam İnkılabı rehberi son 10 yılda ekonomik sloganların seçimine, ayrıca Hicri Şemsi 1401 yılı sloganına atıfta bulunarak şunları söyledi. Bu yıl için ekonomik başlık ve sloganın seçilmesinin nedeni ekonominin merkezi önemidir. Geçen 10 yıldaki ekonomik zorluklar ortada. Bu zorluklardan kurtulmak için uygun planlama, eylem ve hareket gerekir.
Ayetullah Hamenei bugün üst düzey yetkililerin ve ülkeyi yönetenlerin temel sorununun ekonomi olduğunu vurgulayarak sözlerine şunları ekledi. Tabii ki uygun bir şekilde devam etmesi halinde yolumuza ışık tutacak yeni halka dayalı yaklaşımlar da var. İslam İnkılabı rehberi ekonomik büyümeyi sağlamanın tek yolunun bilgiye dayalı bir ekonomiye doğru ilerlemek olduğunu vurgulayarak şöyle dedi. Bilgiye dayalı ekonomiden kastedilen tüm alanlarda üretime yönelik bilimsel ve teknolojik bakıştır. Bunun sonucu ise üretim maliyetinin düşmesi, verimliliğin artması, ürünlerin kalitesinin artması, küresel piyasalarda ürünlerin rekabet edilebilirliğinin artması ve ürünlerin ülke içinde fiyatlarının düşmesidir.
Ekonomide adil ilerlemenin sağlanmasının ve yoksulluk sorununun çözümlenmesinin ancak bilgiye dayalı üretimin güçlendirilmesiyle sağlanabileceğini vurgulayan İslam İnkılabı rehberi, bilgiye dayalı şirketlerin sayısı artmalı. Bu ise yapılabilir ve yapılmalıdır da, dedi. İslam İnkılabı rehberi ülkede 6700'e yakın bilgi tabanlı şirketin faaliyetlerine atıfta bulunarak, Yeni yılda ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi tabanlı şirket sayısının 2 katına çıkarması gerekiyor diye konuştu. Ayetullah Hamenei konuşmasının bir başka bölümünde geçen yıl ülke ekonomisini Amerika yaptırımlarına endekslememek vurgusunu hatırlattı ve yaptırımlar uygulandığı sürece durumun böyle olacağını söyledi.
Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında şöyle dedi. Ülkedeki siyasetlerimiz Amerika'nın yaptırımlarının devam etmesine rağmen gelişmenin mümkün olabileceğini göstermiştir. Amerikan yaptırımlarına rağmen ilerleme kaydetmenin, dış ticareti artırmanın, bölgesel anlaşmalara girmenin, petrol ve diğer konularda ilerleme kaydetmenin mümkün olduğu ortadadır.
İslam İnkılabı lideri konuşmasının bir başka bölümünde mevcutta küresel çapta yaşanan ve hepsinin de düşünme, hareket, karar ve doğru eylem gerektiren çeşitli küresel sorunlara atıfta bulunarak şöyle dedi. Dünyadaki olaylara baktığımız zaman İran'ın istikrar cephesi karşısındaki mücadelesinin sadakati ve hakkaniyeti daha da aydınlanıp gün yüzüne çıkıyor. Ayetullah Hamenei, İran milletinin istikrar cephesine karşı seçiminin direniş, teslim olmama ve bağımlı olmama, bağımsızlığın korunması, sistemin ve ülkenin içeriden güçlendirilmesi olduğunu vurgulayarak bu kararlar milli ve doğrudur dedi.
İslam İnkılabı rehberi 20 yıllık zulüm ve cinayetten sonra Amerikalıların mazlum ve Müslüman Afganistan'a yaptığı zulme değinerek şöyle dedi. Ukrayna hususu da bir başka örnektir. Batılılar tarafından iktidara getirilen cumhurbaşkanlar şimdi de Batı'ya karşı sert bir üslup kullanmaktadır. İslam İnkılabı rehberi Yemen vakalarına ve bu ülkenin insanların her gün bombalanmasına ve diğer taraftan Suudi Arabistan'da 80 gencin infazına değinerek tüm bunlar dünyada hüküm süren karanlığı ve dünyanın eli kanlı yırtıcılar tarafından yönetildiğini göstermektedir.
Ayetullah Hamenei, Batı ırkçılığının ve ayrımcılığının ortaya çıkışını Ukrayna meselesinin bir başka yönü olarak değerlendirerek, siyahileri beyazlardan ayırmanın ve onları trenlerden indirmenin, Avrupa'daki savaşın neden Batı Asya'da çıkmamasından esef duymalarının Batı'nın ırkçılığını açıkça ortaya koyuyor dedi. Batı dünyasındaki çifte standartlı yaklaşımlarının bir başka örneğini ülkelerdeki baskıya ve zulme tepki gösterilmesi olduğuna değinerek, eğer itaatkar ülkelerde zulüm olursa hiç tepki vermezler. Tüm bu zulümlere rağmen itaatkar ülkeleri bırakıp bağımsız ülkelere karşı insan haklarından söz ederler ve bununla birlikte bağımsız ülkelerden tavizler talep ederler diye konuştu.
Tahran Radyosu.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü İdaresi Sözcüsü Seyit Ruhullah Latifi, İran'ın Hazar ülkeleriyle ticaretinde %39'luk bir artış olduğunu duyurdu.
İran'ın gümrükler sözcüsü Seyit Ruhullah Latifi, geçen Hicri Şemsi yılının 11 ayında İran ile 4 Hazar kıyı devleti yani Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan arasında değeri 3 milyar dolara aşan yaklaşık 7 milyon ton mal alışverişi yapıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre ağırlıkça %23, değer olarak %39 büyüdüğünü gösteriyor dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki temsilcisi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Siyonist rejimin İslam alemine sızmasını engellemesini istedi. İranlı yetkili Said Hatipzade, çarşamba günü İslamabad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının 48. zirvesinin ikinci gününde şöyle dedi. Siyonist İsrail ve ana destekçisi Amerika'nın İslam ülkeleriyle normalleşmeye yönelik sömürge siyasetleri bazı teşkilat üyesi ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı ve bu İslam ümmetinin birlik ve refahı hususunda endişe duyanlar için bir tehlike olmalıdır.
Hatipzade tüm Filistinlilerin ana topraklarına dönüşü ve daimi başkenti Kutsal Kudüs'te bağımsız bir Filistin devletinin kurulması en temel öncelik olarak görülmeye devam etmeli ve bu yüce hedefe ulaşmak tüm önlemlerin başında gelmelidir dedi.
İran'ın temsilcisi Afganistan hususunda da ise şöyle dedi. İran, Afgan halkını tam olarak destekliyor. Onlarla empati kurarken geçici yönetimi kapsayıcı bir hükümet kurmaya, kadın ve çocuk haklarına saygı da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik ediyor, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti temsilcisi ayrıca İran, Suriye halkının tam güvenlik ve refahını sağlama ihtiyacını desteklerken, Siyonist rejimin Suriye yönelik askeri saldırılarını şiddetle kınıyor dedi. Hatipzade, İran teşkilata üye ülkelerle ilgili anlaşmazlıkların ve sorunların diyalog ve barışçıl yöntemler kullanılarak çözülmesini her zaman desteklemiştir dedi.
İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Alezer Tengsiri, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı coğrafyasında güvenlik tesis etmek için kimseye müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
İslam Devrim Muhafızları Donanması Komutanı Amiral Ali Reza Tengsiri 19 Mart'ta şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin savunması bir saldırı savunmasıdır ve eğer düşmanlarından bir tehdit gelirse bu tehdidin kaynağı yok etmeliyiz. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, Fars Körfezi'nin güvenliği bölge ülkelerinin sorumluluğundadır ve yabancıların bir an önce bölgeyi terk etmesi gerekir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ya Viyana'da devam eden yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili müzakereler hakkında, yaptırımların kaldırılması meselesinin henüz sonuna gelmedik. Amerikan tarafının zamanla oynamak yerine gerçekçi ve doğru bir yaklaşım seçmesi gerektiğine inanıyoruz. Kelimelerle oynanmamalı ve zaman kaybı olmamalı dedim.
Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerikan tarafı gerçekçi olursa kısa vadede anlaşmaya varılacağını ve bölgedeki tüm ülkelerin bundan yararlanacağını sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmayı onaylamaya hazır olduklarını ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisini geçemeyeceklerini de vurguladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Elçisi Mecid Tahtiravanchi, Suriye'nin doğal kaynaklarının, petrolünün ve tarım ürünlerinin yağmalanmasını kınarken, Amerikan güçleri de dahil olmak üzere tüm yabancı ve davetsiz güçler Suriye'yi derhal ve koşulsuz olarak terk etmelidir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Elçisi Mecid Tahtiravanchi, Perşembe günü yaptığı Güvenlik Konseyi toplantısındaki konuşmasında terörle mücadele adına Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün tehlikeye atılmaması gerektiğini vurguladı. İsrail rejiminin 7 Mart 2022'de Suriye'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğunu söyleyerek İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığını ve İsrail rejimi tarafından Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini de kınadı.
Değerli dinleyicilerimiz, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyicilerimiz, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Yemen Savaşı'nın 8. yılına girmesi,
Yemen ordusunun Cidde'de Aramco tesislerini vurması
ve Suudi rejiminin yeni din karşıtı kararı
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Yemen Savaşı 8. yılına girerken Yemen ordusu Yemen'e dayatılan kuşatmayı kırmak üzere iki büyük operasyon düzenledi. Yemen kuşatmasını kırma operasyonlarının ardından Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri, pazar günü bir açıklama yaparak Suudi Arabistan'ın petrol firması Aramco'nun Riyad ve diğer bazı bölgelerde hayatı tesisleri, birkaç balistik ve kruz füzeleri ve İHA'larla hedef aldığını açıkladı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Seri, geçen cuma günü de Suudi Arabistan'a karşı kuşatmayı kırma operasyonlarının üçüncüsünü düzenlediklerini duyurdu. El Meyadin haber kanalı ise Yemen kuşatmasını kırmak üzere düzenlenen 3. operasyon, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Arabistan'a karşı düzenlediği en ağır operasyonlardan biri olduğunu belirtti. El Meyadin kanalı, Aramco firmasının Cidde kentindeki tesislerini şimdiye kadar görünmemiş bir şekilde yanmakta olduğunu, tesislerde ve mahzenlerde çıkan yangının bu tesislerin tamamının yok olmasına yol açtığını vurguladı. Bazı kaynaklarda Suudi Arabistan'ın elektrik santralinin Yemen ordusu ve halk güçlerinin düzenlediği operasyon yüzünden ağır hasara uğradığını ve elektrik kesintisinin yaşandığını duyurdu.
Suudi Arabistan yönetimi ise şimdiye kadar bu ülkeye karşı yapılan en ağır operasyon olduğu belirtilen bu operasyondan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. Suudi rejiminin New York'taki Birleşmiş Milletler binasında daimi temsilciliği, Suudi Arabistan'ın altyapı ve sivil tesislerine yönelik düzenlenen saldırıların hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta, Yemen ordusunun Cidde'nin kuzeyinde petrol dağıtım merkezine ve Cizan'da El Muhtare istasyonuna sürekli saldırı düzenlediğini belirterek konseyi olağanüstü oturuma çağırdı. Mektupta şu ifadelere yer verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu terör saldırını şiddetle kınamasını ve dünya barışı ve güvenliğini tehdit eden bu durumla mücadele için kesin kararlar almasını istiyoruz.
Tahran Radyosu.
Ray El-Yom gazetesi genel yayın yönetmeni Abdülbari Atvan ise kaleme aldığı makalesinde Yemenli güçlerin Cidde'de Aramco tesislerine düzenlediği saldırıya işaretle şu ifadelere yer verdi. Eğer Suudi yetkilileri Yemen tarihini ve milletini tanımış olsalardı bu ülkeye karşı asla savaşa girmezlerdi. Bu savaş şimdi 8. yılına giriyor. Üstelik Suudi rejiminin başını çektiği koalisyon saldırıları Yemen'in istifa eden hükümetini başkent Sana'ya geri getiremedi ve bu ittifak kendi isteklerini Yemen milletine dayatamadı. Advan ayrıca şöyle dedi. Riyad ve Cidde gibi Suudi Arabistan'ın iktisadi başkentini, petrokimya sanayileri merkezi Yanbe ve yine bu ülkenin iki petrol şah damarı ve rafinerilerini hedef almak Suudi yetkililerin beklediği son şeydi.
Bu arada Yemen ordusu ve halk güçleri Yemen kuşatması kaldırılmadığı sürece Suudi Arabistan'a saldırıları devam edeceğini açıkladı. Yemen ordusu ve halk güçlerinin bu saldırıları askeri güçleri konusunda özgüven duygusuna ve kuşatmayı kırma kararlılığına kavuştuklarını ve yeni Suudi ittifakına karşı direnişin bu krizin tek çözüm yolu olduğuna inandıklarını gösteriyor. Gören o ki Cidde'de Aramco tesislerine düzenlenen saldırının mesajı savaşın 8. yılı Suudi rejimi için önceki 7 yıla kıyasla çok daha ağır geçeceğinden ibarettir. Gerçi Suud rejimi de bu saldırılara karşı Yemenli sivillere yönelik cinayetlerini şiddetlendireceği anlaşılıyor. Konu hakkında Giresun Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Şimdi aslında şunu söylemek gerekiyor. Dünya kamuoyu şu anda malum Ukrayna meselesiyle ilgileniyor. Ve Ukrayna'da işte Ruslarla, Ukraynalılar ordu arasında yapılan işte çatışmalar, bu durum çok dünya ilgilendirdiği için bu bazı fırsatlı işte devletler veya gruplar bu konuda başka konuda yani kendi yaptıklarını hızlandırdılar ve tabii ki dünya kamuoyunun ilgisini çekmeyecek. Bu doğrultuda Suudi Arabistan ve ortakları da Yemen halkına karşı yaptıkları baskı ve bombardımanlarını arttırdılar. Buna karşılık da Yemen'deki Husiler ve tabi ki Ensarlı harekette gereken cevabı veriyor. Ve ancak Suudilerin ve ortaklarının herhangi bir sivil yeri vurduklarında, Suudi planı vurduklarında, silolar vurduklarında ve her yeri vurduklarında haber olmuyor da Suudi Arabistan'ın özellikle Aramco'nun herhangi bir tesisi veya petrol boruları İsabet alınca haber oluyor. Çünkü doğrudan doğruya Batı'yı ilgilendiriyor. Batı'da petrol fiyatı daha yükseliyor. Bu nedenle de son günlerde tekrar Ensarullah'ın bu Suudilerin hayati önem taşıyan petrol tesislerini bulmaları tabii ki haber oluşturdu. Ama yine de dediğim gibi Batı tamamen Yemen'de olup bitene, Yemen'deki haksızlıklara karşı tamamen gözünü kapatmış, kulağını kapatmış ve açıkçası hiç ilgilenmiyor Yemen meselesiyle. Sahada bir mücadele, özellikle Yemenlilerin, Yemen ordusunun ve Yemen halkının bu denli Suudların ve diğer çöpe ülkelerinin teknolojik silah, cephanelik, uçak, füze savar ve diğer cephanelikleriyle Yemen halkını hedef almaları tabii ki Yemen'de çok büyük bir hoşnutsuzluk ve Yemen'de direniş ruhunun gelişmesine sebep oldu. Ve şu anda görüyoruz ki Yemenliler özellikle Husi hareketi veya Ansarlı hareketi ne yaptılar? Bunlar her türlü silahı çünkü çok büyük ambargolarla karşı karşıyadılar. Ve Amerikan ve diğer batılı kuvvetler ve tabii ki diğer işte Suudiler onlara her türlü silahın, teçhizatın, teknolojik bir gelişmenin gitmesi engelledikleri için Yemenlilerde başka tarifi kalmadığından dolayı kendi kendilerini yetecek, kendi kendilerini savunacak, ülkelerini savunacak ve bütün bu baskılara karşı onları koruyacak yeni silahlar geliştirdiler, füzeler geliştirdiler ve bu sahada kendisini gösterdi ki dönem dönem üstünlük sağlıyor yani Husi hareketlerine, Ensarlı hareketlerine ve burada çok Batı için özellikle Körfez ülkeleri için çok önemli olan petrol tesisleri, doğal gaz tesislerini hedef alıyorlar. Bu da ne oldu? Bu da dediğim gibi direniş ruhunun giderek fazlalaşması ve sahada tecrübe kazanması ne yaptı? Ensarlı hareketini koskoca ülkelerin ordularının önüne geçecek bir duruma getirdi.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Yemen Savaşı batılı devletler Suudi rejiminin cinayetlerine tam desteklerini sürdürdüğü bir sırada 8. yılına girdi. Amerikan medyasından Wall Street Journal gazetesi ise Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen Şubat ayında Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot füze savunma sistemi sevk ettiğini ve şimdi de Riyad'ın silah ve askeri teçhizat alım talebine olumlu cevap verdiğini yazdı. Gazete Amerika ile Suudi rejimi ilişkilerinin Biden yönetiminin Yemenli Husilerin adını terör örgütleri listesinden çıkarma kararının ardından bozulduğunu kaydetti.
Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçen hafta Ukrayna Savaşı bahanesiyle Riyad'a bir ziyaret gerçekleştirerek Suudi yetkililerini petrol üretimini arttırma ve ihraç etme konusunda ikna etmeye çalıştı. Gerçi İngiliz Başbakan Johnson bu ziyaretinde Suudi yetkililerini petrol üretimini arttırmaları konusunda ikna edemedi ama yine de Yemen Savaşı'nda Riyad'a desteklerini sürdürdü. Aslında Ukrayna krizi bir nevi Yemen krizini de arka plana ittiği gözleniyor. Bu arada İngiltere'nin Suudi rejimine silah satışı önceki yıllara oranla 3 kat arttığı ifade ediliyor.
Gerçekte hem batılı devletler ve hatta Suudi rejiminin Yemen milletine karşı işlediği cinayetlerin ortağı Birleşmiş Milletler'dir. Yemenli siyaset meseleleri uzmanı Mahir Şami, Amerika-Suud ittifakının Yemen'e dayattığı savaşın 8. yılına girerken yaptığı değerlendirmede Yemen en feci küresel tecavüzün kurbanı olmaktadır. Bu tecavüzün başını Suudi rejimi çekiyor ve Yemen milletini katliam etmek üzere planlamıştır, dedi. Şami ayrıca Birleşmiş Milletler'de Yemen milletinin katliamına ortak olduğunu ve insani konuların ticaretini yaptığını, bu teşkilatının Amerika'nın sultası altında olduğunu vurguladı. Şami, Amerika bölgede gerginliklerin ve çatışmaların artarak devam etmesini ve sonuçta Batı'nın ve korsan İsrail'in ürettiği silahlardan daha fazla satmayı planladığını, Yemen savaşının devam etmesinin asıl sebebinin de bu olduğunu vurguladı.
Yemen Milli Kurtuluş Cephesi Dışişleri Bakanı Hüşam Şeref de bir açıklama yaparak Yemen'de dayatılan savaş, Amerika, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ele başlığında dayatıldığını, bu caniler son 7 yılda Yemen'de korkunç cinayetleri işlediklerini belirtti. Suudi rejimi ve müttefikleri son 7 yılda tüm uluslararası yasaları ve konvansiyonları hiçe saydığını kaydeden Dışişleri Bakanı Şeref, bugün Yemen milleti dayatılan savaş yüzünden geçim, gıda maddeleri ve ilaç sıkıntısı çektiklerini vurguladı. Şeref, saldırgan ittifakın Yemen'e gelen yakıt gemilerine el koyması, bu ülkenin sağlık sektörünü de olumsuz etkilediğini ve insani ve sağlık alanlarını ciddi facia ile karşı karşıya getirdiğini kaydetti.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin bir başka önemli gelişmesi Suudi rejiminin namazla ilgili görüntülerin medyada yayınına yasak getirme kararıydı. Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı bir açıklama yaparak bundan böyle camilerde görüntü almak üzere kurulan kameralardan cemaat ve cuma namazında imamın ve cemaatin görüntülerini yayınlamakta kullanmayacaklarını ve namaz ibadetinin hiçbir şekilde medya tarafından yayınlanmaması gerektiğini duyurdu.
Aslında Suudi Arabistan'da ilk kez böyle bir din karşıtı karar alınmıyor. Geçen Haziran ayında da bu ülkenin İslami İşler Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki tüm camilere gönderdiği genelgede ezan sırasında hoparlörlerin sesini kısmaları talimatı verdi. Yine Suudi Arabistan camileri sadece ezan sesini yayınlamak ve Kur'an-ı Kerim kıraatini yayınlamamakla yükümlü hale getirildi. Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı da bu karara gerekçe olarak çocuklar, yaşlı insanlar ve hastaların camilerin hoparlörlerinin yüksek sesinden rahatsız olmalarını ileri sürdü.
Ancak Suudi rejiminin mübarek Ramazan ayında namazın medya tarafından yayına yasak getirmesi Suudi Arabistan halkına sert eleştirileriyle karşılaştı. Bu tepkilerin üzerine Suudi yetkililer Mekke ve Medine'de namaz programlarının yayının devam edeceğini açıkladı. Mübarek Ramazan ayı boyunca dünya genelinde birçok Müslüman Mekke'de Mescid-i Haram'da kılınan namaz ibadetini ve tavaf eden hacıları seyrediyor. Harameyn-i Şerifeyn resmi yayın organı geçen Perşembe günü bir bildiri yayınlayarak bu mekanlarda ibadet merasimleri 24 saat canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bilindiği üzere www.parsuday.com üzerinden bizi takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türk...